Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de yeniden birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. Ve ilk olarak Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Akıbetimiz Hayrola başlıklı yazıyı sunacağız. İman, insan için hayatı mutlu ve huzurlu kılacak yegane manevi gıdadır. İman, ruha sükunet ve güven verir, onu itminana eriştirir. İnsanı hayat boyu sakin ve kararlı kılar. İman, insana selamet ve şeref bahşeden büyük bir güç merkezidir. İman çiçek gibidir, kokusunu içinde saklamaz. Çiçeğin kokusu etrafa yayılır. İman da içe dönüktür. Gizli saklı değildir. İnsan davranışlarındaki mükemmellik imanın dışa yansımasıdır. İmanlı gönüller çevrelerine hep huzur, mutluluk ve pozitiflik dağıtırlar. İman harekete geçmeyen iyi niyetlerden ibaret değildir. İman olmadan elde edilen neticeler haktan uzak ve şeytanidir. Her insan adına ömür denen dünya hayatında kendi hissesine isabet eden hayat akışları içerisinde hayatını sürdürürken, imanla imtihan arasındaki münasebeti kavramak durumundadır. Aksi hüsrandır. Allah Teala'ya ibadet etmek için yaratılan insanın önünde, ahiretteki ebedi saadetini kazanmak adına ömründen başka sermaye yoktur. Dünya, herkesin belirli süre ağırlandığı bir misafirhane durumundadır. İnsanın dünyadaki tek hedefi ahireti kazanmaktır. İman, mesuliyet ve sorumluluk ister. Aynı zamanda iman, amel etmeyi de beraberinde getirir. Amellerse kainatın yüce Rabbine kuru kuruya takdim edilemez. Kul, kıyamet günü Rabbine sunacağı amelleri salih bir vasfa büründürmelidir. Yani İhlasla, samimiyetle amellerini işlemelidir. Böylesi halde iki dünyada da kişinin kendisi kârlı çıkar. İnsan hayatı denen dünya yolculuğunda iyi, kötü, güzel, çirkin birçok olayla karşılaşabiliyor. Başına istemediği türden hadiseler gelebiliyor. Elbette ki huzur ve mutluluklar hayatımızın tamamına hakim olmaz. Üzüntü, sıkıntı, dert, keder, bela, musibet, çile, ızdırap hep insan içindir. Aksilikler, geçimsizlikler, eksiklikler, iflaslar, hastalıklar, kazalar, ölümler, tabii afetler, salgın hastalıklar hepsi insanlar için birer imtihan sebebidir. İnsan bunlarla imtihan edilmeseydi herkes doğrudan cennete giderdi. Cennet o kadar ucuz değildir. Onun muhakkak bir bedeli vardır. Bu sebeple cennetin etrafı sevmediğimiz şeylerle, cehennemin etrafı ise nefsimizin hoşuna giden sevdiğimiz şeylerle çevrilidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet zorluklarla, cehennemse aşırı arzularla çevrilmiştir." buyurmuşlardır. Sabırla zorluklara tahammül gerektir. Şüphesiz Hakk'a sarılmak zordur. Pek çok çeldirici vardır. Nefsin bitmek bilmeyen arzuları, şeytanın kurduğu tuzaklar, toplumun menfi telkinleri, azgınların zulmü, zalimlerin adaletsizliği hep insanların yenmesi gereken zorluklardır. Bilinmelidir ki her zorluk ancak imanla aşılır. İman her zoru kolay kılar. Çünkü bu dünya hayatı yalnızca imtihandan ibarettir. Böylesi önemli ve hayati bir imtihanı kaybetmeyi kim ister? Dünyaya gelen her insan kendine ait kader çizgisinde yürürken muhakkak bazı şeylerle imtihan edilecektir. Bu değişmeyen ilahi bir gerçektir. Bela, sıkıntı ve musibet gibi görünen şeyler bizim denenmemiz için mutlak olması gereken hadiselerdir. Mahiyetini bilemediğimiz kutsi bir alemde bizim için olması gereken şeyler vakti saati gelince kişilerin kaderleri çerçevesinde cereyan eder. Buna kimse engel olamaz. Kişiye düşen hadiseleri doğru okumak ve ona göre tavır sergilemektir. İşte kul tam burada imtihan edildiği gerçeğiyle yüz yüzedir. Zaten hayatın bütünü tamı tamına imtihandan ibarettir. Ama bazı hadiseler vardır ki kişiye özeldir. Eğer kişi bunu güzel değerlendirebilirse 1'e 10 yahut daha fazla olabilecek kârla bu işi savuşturabilir. Yeter ki vakalar imtihan şuuruyla değerlendirilebilsin. İmanlı insan karşılaştığı olumsuz gibi görünen aslında bir tür ilahi tecelli olan hadiseler karşısında sabır, tevekkül, teslimiyet, rıza, şükürle muamele eder. Şer gibi görünen menfi hadiseler, kulu Rabbine daha çok yaklaştırması hasebiyle aslında yüce yaratıcının kişiye gönderdiği özel hayırlardır. Çünkü ilahi hesapta asla şer yoktur. Allah Teala kulunu kötülüklerden ve kötülerden korur. Muhakkak ki Allah iman edenleri korur. Yeter ki kul Rabbine yönelsin. Kul imanıyla her türlü kötülükten kurtulur, korunur. Eğer böyle düşünmüyorsa kişinin imanı eksiktir. Zaten kulun üstünlüğü imanı kadardır. Eğer inanmışsanız en üstün sizsiniz. İlahi gerçeği müminler içindir. Acı, sıkıntı, üzüntü, insanın inansın, inanmasın herkes için kaçınılmazdır. İnanan kişilerin elem ve sıkıntıları dünya sonrası ahiret hayatında sevince dönüşecektir. Ama inanmayanlar, münafıklar ve günahkarlarsa hesap verecekleri öbür alemde sevinç yüzü göremeyeceklerdir. İnanmayan kişi ahirette ateşle imtihan edilir. Bu iki imtihanın en büyüğüdür. Şayet o inanmayan kişi dünyanın azabından, musibetlerinden, Allah Celle Celaluhu ve Resulüne tabi olmayıp isyan edenlerin başına gelen cezadan kurtulsa da bu dünyada, berzahta ve kıyamette herkes için olacak mihnet ve meşakkatten kurtulamaz. Ancak müminin mihnet ve belası daha hafif ve kolay olacaktır. Çünkü Allah Celle Celaluhu müminden imanı sebebiyle belayı uzaklaştırır ve onu sabır, sebat, rıza ve teslimiyet gibi vasıflarla rızıklandırarak onun sıkıntılarını basitleştirir. Şöyle bir kıssa anlatılır. Yıllar önce bir çiftçi fırtınası bol olan bir tepede bir çiftlik satın almıştı. Yerleştikten sonra ilk işi bir yardımcı aramak oldu. Ama ne yakındaki köylerden ne de uzaktakilerden kimse onun çiftliğinde çalışmak istemiyordu. Müracaatçıların hepsi çiftliğin yerini görünce çalışmaktan vazgeçiyor, "Burası fırtınalıdır, siz de vazgeçseniz iyi olur," diyorlardı. Nihayet çelimsiz, orta yaşı geçkince bir adam işi kabul etti. Çiftlik sahibi adamın haline bakıp, "Çiftlik işlerinden anlar mısın?" diye sormadan edemedi. Adam, "Sayılır, fırtına çıktığında uyuyabilirim," dedi. Çiftçi bu alakasız sözü biraz düşündü, sonra boş verip çaresiz adamı işe aldı. Haftalar geçtikçe adamın çiftlik işlerini düzenli olarak yürüttüğünü görünce de içi rahatladı. Ta ki o fırtınaya kadar. Gece yarısı fırtınanın o müthiş uğultusuyla uyandı. Öyle ki bina çatırdıyordu. Yatağından fırladı, adamın odasına koştu ve "Kalk kalk, fırtına çıktı, her şeyi uçurmadan yapabileceklerimizi yapalım," dedi. Adam yatağından bile doğrulmadan mırıldandı. "Boş verin efendim, gidin yatın. İşe girerken ben size fırtına çıktığında uyuyabilirim demiştim ya." Çiftçi adamın rahatlığına çıldırmıştı. Ertesi sabah ilk işi onu kovmak olacaktı. Ama şimdi fırtınaya bir çare bulmak gerekiyordu. Dışarı çıktı, saman balyalarına koştu. Saman balyaları birleştirilmiş, üzerleri muşambayla örtülmüş, sıkıca bağlanmıştı. Ahıra koştu, ineklerin tamamı bahçeden ahıra sokulmuş, ahırın kapısı desteklenmişti. Tekrar evine yöneldi. Evin kepenklerinin tamamı kapatılmıştı. Çiftçi rahatlamış bir halde odasına döndü. Yatağına yattı. Fırtına uğuldamaya devam ediyordu. Gülümsedi ve gözlerini kapatırken mırıldandı. Fırtına çıktığında uyuyabilirim. Kıssadan hisse olabilecek dertlere, problemlere, sıkıntılara maddi olarak tedbirler almalı, aklen bilgi ve planlamalar yapmalı, manen de dualar etmeliyiz. Şayet böyle yaparsanız fırtınada bile rahatça uyuyabilirsiniz. Şimdi bu ön bilgilerden sonra bilindiği üzere son aylarda bütün insanlığın başında koronavirüsü denen salgın bir hastalık mevcut. Gözle dahi görülmeyen küçücük bir virüs insanları pek çok sıkıntıya duçar kıldı. Bu virüs kim bilir hangi tuzaklara zemin olarak hazırlandı. Ama kötülükleri planlayanların kötülükleri er geç kendi başlarına dolanacaktır. Men dakka dukka, çalma kapıyı çalarlar kapını diye boşa denmiyor. Yani eden budur dünyası. Orası ayrı bir mevzu. Ancak bizim söylemek istediğimiz husus, insanların bu salgın hastalık vasıtasıyla ruhi sıkıntılara girmeleridir. Bilindiği üzere bedeni hastalıkların iyileşmesi için tedbiren ilaç ve diğer tedavi yöntemleri uygulanır. Fakat asıl olan kişinin moral motivasyonunun ve ruh sağlığının bozulmamasıdır. Tabii bunun için de sağlıklı beslenme, spor ve iyi bir uyku düzeni deniyor. Ama ihmal edilen moral motivasyonun asıl kaynağının ne olduğudur? Şurası bir gerçek ki bütün insanların moral motivasyon kaynağı dindir, imandır, Hazreti Kur'an'dır. Kalplerin şifası Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalplerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir. Ayetlerde bu husus belirtilir. Bilhassa sesli olarak okunan Kur'an, insan bedenini ve ruhunu huzura kavuşturan, sükuna eriştiren ilahi bir iksirdir. İnsanlar, görünmeyen mini minnacık bir virüs sebebiyle bir korku, ümitsizlik ve moral bozukluğuna düştüler. Bu inanç eksikliğidir. Yukarıda belirttiğimiz üzere mümin insan bu salgın hastalık için yapılması gerekli tedbirleri alacak, sonra tevekkül edecek. Neticede bu virüs insanı sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın istediğine ulaştırır, başkasına değil. Ey kardeşim, sen yalnızca ona bağlan ve yalnızca ona güven. İnsanlara isabet edecek zararı ondan başkası gideremez. Yüce Allah Celle ve Ala bizim sahibimizdir. En güzel takdir O'nundur. Ölümse ölüm, yaşamaksa yaşamak. Her şeyin hayırlısı neyse O gelir başa. Hem sonra Necip Fazıl Üstad ne der? Ölüm güzel şey, budur perde arkasından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Rabbimizden gelen her şey bizim için hayırlıdır. Ayrıca bilindiği üzere hiçbir problem ve sıkıntı devamlı değildir. Her zorluğun neticesinde kolaylıklar ihsan olunur. Her karanlık gecenin aydınlık bir sabahı vardır. Bu günlerde bitecek, güzel günler yine gelecek. Evet, bu sıkıntıdan dolayı pek çok kayıplar yaşandı ama şükredecek şeylerimiz var elhamdülillah. Elimiz, ayağımız var, yiyecek ekmeğimiz var. Karantina günlerimiz oldu ama o günlerde bolca ibadetler yapıp şimdiye kadar yakınlaşamadığımız yüce yaratıcımıza daha bir yakınlaşma huzurunu yaşadık. Onunla olan bağımız kuvvetlendi. Belki de kabir karanlığını aydınlatacak ameller biriktirdik. Çocuklarımızı yetiştirme çabalarımız arttı. Uzun süredir görüşemediğimiz yakınlarımızla sanal da olsa görüşme imkanımız oldu. Bunun gibi kendimiz adına pek çok güzel sermayeler elde etmiş olduk. Ne mutlu! Meseleye güzel tarafından bakmak bizi moralli kılar. Bu arada toplum olarak aleni işlenen günahlar durdu. Evlere kapanmak da sokaklarda rahatsız edici, esef verici manzaralar bitti. Meyhaneler, kumarhaneler, fuhuşhaneler kapandı. Bir hastalık haline gelen lüzumsuz alışverişler, israflar, lüks tatiller sona erdi. Her sene hep Ramazan ayına denk getirilen bilhassa alçak İsrail tarafından Müslüman kıyımları yapılmadı, iddi ve saldırılar durdu. Milletin hayranlıkla peşinden savrulduğu medeni Avrupa her yönüyle çöküş yaşadı. Ama iyi şeyler de oldu. Aile münasebetleri kuvvetlendi, insan hayatına temizlik gündemi geldi, maneviyata yöneliş başladı. Zengin fakir ayrımı olmadan aynı menfiliklere herkes muhatap oldu. Yani korona can aldı fakat insanların biraz biraz kendine gelmesine imkan sağladı. En çok üzüldüğümüz şey ise insanların camilere, mescitlere gidememesi ve Kabe'nin Mescid-i Nebevi'nin ziyaretlere kapalı olmasıydı. İşte burası hususen bize çok ağır geldi. Bu konuda söylenecek çok şey var. Sadece Müslümanlar olarak daldığımız gaflete dair bir tokat yedik, kulağımız çekildi Cenab-ı Hak tarafından diyerek iktifa edelim. Rabbim bu sıkıntılı süreçten insanlık ailesi olarak ders çıkarabilmeyi nasip etsin inşallah. Akıbetimiz hayrola. Nurten Selma Çevikoğlu imzalı Akıbetimiz Hayrola başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edeceğiz Sesli Dergi'de Yüz Akı dergisinden yazılar aktarmaya. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz Sami Göksu'nun kaleme aldığı Affedebilmek başlıklı yazıyı sunacağız. Yüce Rabbimiz Hac suresinin 60. ayeti kerimesinde affetmekle alakalı olarak şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah afüvdür, gafurdur, affedicidir, bağışlayıcıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'nın en çok tekrarlanan isimlerinin başında onun bağışlayıcı ismi gelir. Küfür ve şirkin dışındaki günahları dilediği kimseden bağışlayacağını Yüce Rabbimiz Kur'an'ında beyan ediyor ve Zümer suresinin 53. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz ayeti kerimesinin Kur'an-ı Kerim'in en çok ümit veren ifadesi olduğu bilinir. Ancak bu ifade günah işleyin nasıl olsa Allah affeder demek değildir. Aksine en büyük günah işleyenin bile ümitsizliğe düşmeyerek tevbe edip Allah'a yönelmesi gerektiğini ifade etmektedir. Hicr suresinin 49. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz yine şöyle buyurmuştur. Ey Resulüm, kullarıma çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. Allah Teala alemlere rahmet olarak gönderdiği ve en yüksek ahlaka sahip olduğunu bildirdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve dolayısıyla biz müminlere şu talimatı vermiştir. Ey Habibim, af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Bu ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz üç şey emrediyor. Birincisi, affedici ol. İnsanlarla olan münasebetlerinde hoşgörülü ol. Kimsenin eksiğine, kusuruna bakma. Kusurları bağışlamak, özür dileyenleri affetmek önde gelen özelliğin olsun. İkincisi, marufu emret. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de iyi, güzel, faydalı olarak bildirdiği her şey maruftur. Üçüncüsü, cahillerden yüz çevir. Düşünmeden duygularına göre hareket eden, usul ve adab bilmeyen, büyük ve küçük tanımayan, kendini bilmez, kaba ve saygısız olan kimselerle ilgilenme. Cahillerin ahmakça sözlerine, akılsızca işlerine karşılık verme. Bu mevzuda Furkan suresinin 63. ayeti kerimesinde şöyle buyurulur. Rahman'ın has kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazuyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında incitmeksizin selam derler, geçerler. Peygamber Efendimiz'in hayatını incelediğimiz zaman Allah'ın kendisine ve dolayısıyla bizlere olan bu talimatına nasıl uyduğu, kendisine yapılan haksızlıkları nasıl bağışladığı görülecektir. Bir insanda çok az bulunan özelliklerden birisi, onun sevmeyenlerine ve düşmanlarına karşı affedici olmasıdır. Peygamber Efendimiz hiçbir zaman kendisine yapılan kötülüğe karşılık vermemiş, af yolunu tutmuştur. Bu mevzuda Hazreti Ayşe validemiz şöyle diyor. Peygamberimiz kendisi için intikam almazdı. Ancak Allah'ın koyduğu yasaklara uyulmadığında uymayanları cezalandırırdı. O zaman Mekke'nin ileri gelenleri Peygamberimize her türlü hakarette bulunmuşlardı. Onunla alay etmiş, onu ölümle tehdit etmiş, yoluna dikenler sermiş, üzerine pislikler atmış, ona sihirbaz ve kâhin demişlerdi. Peygamberimizin kendisine karşı yapılan bütün hakaretlerin, bütün haksızlıkların intikamını alabileceği fırsata Mekke'nin fethedildiği gün ulaştı. İşte o gün, ey Kureyş topluluğu, şimdi size ne yapacağımı, nasıl davranacağımı sanırsınız diye sordu. Onlar hep bir ağızdan, hayır umarız, sen iyi bir kardeş, cömert ve şerefli bir kardeş oğlusun dediler. Peygamber Efendimiz, Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi ben de size, bugün size sorgulamak yok, hadi gidiniz, serbestsiniz diyorum buyurdu. Başka bir misal verecek olursak ilk olarak aklımıza Taif gelir. Taif, ileri gelenlerinin yaptıkları ve davranışları Peygamber Efendimiz'i çok üzmüştü. Hatta Uhud Savaşı'nda çekilen sıkıntılardan çok Taiflilerin yaptıklarından etkilenmişti. Taif yolculuğu gerçekten acıklı bir yolculuktu. Peygamberimiz, müşriklerin adice saldırılarına uğramaya başlayınca Taif halkını uyarmayı ve onları hak yola davet etmeyi düşündü. Kendisine ilk inananlardan Zeyd bin Harise radıyallahu anh'ı yanına alarak Taif'e gitti. Orada halk üzerinde tesiri olan Umeyr kabilesinin 3 reisi vardı. Abdiyalil, Mes'ud ve Habib. Peygamberimiz bunlarla görüşerek onlara İslam'ı anlattı. Bunların olumlu cevabı halk üzerinde tesirli olacaktı. Lakin bunlar çok ters cevap verdiler. Buna çok üzülen Peygamberimiz onlara "Bari gelip görüştüğümüzü saklı tutunuz." buyurdu. Efendimizin bundan maksadı Mekkelilerin hadiseyi duymaları durumunda inanmış olanlara daha çok eziyet edebilme ihtimalini engellemekti. Ama onlar bunu da dinlemediler. ''Bizim memleketimizden çık da nereye gidersen git.'' dediler. Taifliler yalnız bu sözlerle de kalmadılar. Kendilerine gelen bir misafire insanlık kaidesini çiğneyerek hakaret ettiler. Ayak takımını toplayıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine hakaret etmek üzere saldırttılar. Bunlar yolun iki tarafına sıralanarak Efendimiz'i taşa tuttular. Mübarek ayaklarını kaldırıp yere bastıkça sağdan soldan atılan taşlarla ayakları kana bulandı. Ayaklarına değen taşların acısı yürümesine engel olup oturdukça o ayak takımı alaya alıp Efendimiz'e gülüyorlardı. Nihayet Peygamberimizin pek uzak sayılmayan akrabasından Utbe bin Rebiya bin Abdişems ile kardeşi Şeybe'ye ait bir bağa sığınmakla izlenmekten kurtulmuş oldu. Efendimiz Taif'ten bu sıkıntılar içinde dönerken kendisine Cebrail aleyhisselam gelerek ''Ey Muhammed, Allah kavminin seninle ilgili söylediklerini şüphesiz işitti. Seni korumak istemediklerine de vakıf oldu. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi ve emrine amade kıldı. Kavmin hakkında ne dilersen ona emredebilirsin.'' dedi. Bunun üzerine de dağlar meleği peygamberimize selam verdi, sonra ''Ey Muhammed, Cebrail'in söylediği gerçektir. Sen ne istersen emrine hazırım. Eğer Ebu Kubeys dağıyla Kayakan denilen şu iki dağın birbirine kavuşmasını ve onları yerle bir etmesini istersen hemen emret.'' dedi. O gönlü insan sevgisi ve insanlara merhametle dolu olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Hayır hayır, onu istemem. İstediğim odur ki Allah bunların soyundan yalnız Allah'a ibadet eden ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan bir nesil yaratsın. Böyle bir durumda bu af ve hoşgörüyü kim gösterebilirdi? Onların bunca zulüm ve işkencelerine karşı onları başka kim affedebilir ve cezalandırma imkanı kendisine verildikten sonra bundan kim vazgeçebilirdi? Hiç şüphe yok ki bu hoşgörüyü ancak Peygamberimiz gösterebilirdi. Çünkü o alemlere rahmet olarak gönderilmişti. Gönderilişinin gayesi insanları cezalandırmak değil, aksine onların dünyada da ahirette de mutlu olmalarını sağlamaktı. Peygamberimizin hayatında böyle sayılamayacak kadar misaller vardır. Müslüman olarak bizler de bu yolu takip ederek affetmeyi ve hoşgörüyü hayatımıza hakim kılmalıyız ki affede affede affa layık olabilelim. Sözlerimizi şu kutsi hadisi şerifle bitirelim. Faziletlerin en üstünü, seninle irtibatını keseni, senin arayıp sorman, seni mahrum bırakana senin ihsanda bulunman ve sana haksızlık edeni senin affetmendir. Rabbim bizlere de bu vasıfları hayatımızda hakim kılabilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Sami Göksu'nun kaleme aldığı Affedebilmek başlıklı yazıyı paylaştık. Son olarak Sesli Dergi'de. Böylelikle Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından aktardığımız yazıları bu şekilde sizinle paylaşmış olduk. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından yazılar paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.